Ayrım 25, sayfa 157. Jean-Luc Godard. 3 Aralık 1930. Milliyeti Fransız. Burcu Yay. En önemli filmleri: Serseri Aşıklar 1960, Nefret 1963. Sözün özü: film çekmek için bir kız ve bir silah yeterlidir. Başardıklarından çok yarattığı etkiyle tanınan bir kült rock grubu gibi, Jean-Luc Godard da sinema tarihi üzerinde çok büyük bir iz bırakmıştır. Tıpkı bir Velvet Underground albümü satın almış herkesin sonradan bir müzik grubu kurmaya yeltenmiş olması klişesi gibi, 1960'larda bir Godard filmi seyretmiş olan herkes de yönetmen olmaya kalkışmıştır. Martin Scorsese'dan Quentin Tarantino'ya birçok yönetmen onu kendi gelişimleri üzerinde çok etkili olmuş bir faktör olarak gösterir. Godard'ın doğumundan bir idole dönüşmesine kadar takip ettiği yol pek de zorluklarla dolu değildir aslında. Parisli, hali vakti yerinde bir ailenin oğlu olarak imtiyazlı bir çocukluk geçirmiştir. Zengin ebeveynleri aynı zamanda Alman romantik şiiri ve anlaşılması güç Fransız romanlarına duydukları tutkuyu oğullarına da aşılayan snob edebiyat meraklılarıdır. Genç Jean-Luc çocukluğunu okuyarak, kayak yaparak ve ailesinin çeşitli mülkleri arasında mekik dokuyarak geçirir. Nazi işgalini uzaktan, ailesinin İsviçre'deki evinden takip ederek İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetinden bile kaçmayı başarır. Savaştan sonra Paris'e dönen Godard, Cinématographique Française'da toplanan tutkulu bir grup sinefilin arasına katılır. François Truffaut, Claude Chabrol ve Eric Rahmer gibi sinema meraklılarıyla takılmaya başlar. Grup, geceleri buluşup ortak ilgi alanları olan sanat filmleri ve 30'lu 40'lı yılların Amerikan B filmleri üzerine sabaha kadar süren ateşli tartışmalara tutuşur. Bazen Godard'ın bir öğleden sonraya 5 farklı film sığdırdığı olur. Filmleri baştan sona izlemez. Farklı türlerden her birinin ortak özellikleri ve kendine özgü tarzı hakkında bir fikir edinmesine yetecek kadar seyrettikten sonra bir sonraki filme geçer. Eleştiri yazıları haline getirdiği bu gözlemlerini yayınlayan Les Cahiers du Cinéma dergisi zamanla Fransız filmi meraklısı snobların kutsal kitabı haline gelmiştir. O zaman da günümüzde olduğu gibi sadece film eleştirmenliği yaparak geçinmek imkansıza yakındı. Artık ailesinden de maddi destek alamayan Godard'ın durumu, kirasını ödeyebilmek için akrabalarından ve işverenlerinden para çalacak kadar sefil bir hal almıştır. Yakalandığında babası kefalet bedelini ödeyerek onu hapisten çıkarır ve kısa bir süre için bir akıl hastanesine kapattırır. Bu olayla birlikte Godard'la varlıklı ailesi arasındaki tüm bağlar kopar. Artık tamamen kendi ayakları üzerinde durmak zorunda olan Godard, İsviçre'de bir baraj inşaatında işçilik ve 20th Century Fox'un Paris bürosunda basın sözcülüğü gibi bir takım geçici işlerde çalışarak kendi kendine söz verdiği şekilde ilk uzun metrajını çekmeye yetecek kadar parayı biriktirmeye ulaşır. Sonunda Fransız yapımcı Georges de Beandogard'ın da yardımıyla gereken meblağı bulur. 1960'da gösterime giren Serseri Aşıklar halen Godard'ın başyapıtı olarak kabul edilmektedir. Senaryosuz çekilen ve bolca stilize sıçramalı kurgu içeren kanun kaçağı iki sevgilinin hikayesi yeni dalga film akımına da öncülük etmiştir. Serseri Aşıklardan sonra Godard ticari başarının peşinde koşmaktan büyük ölçüde kaçınmıştır. 1960 ile 1967 yılları arasında çektiği 14 uzun metrajlı filmin hiçbirinin kayda değer bir ticari getirisi olmamıştır. Bu filmlerin her biri bir öncekinden daha muğlak ve kasıtlı olarak daha sanatsal bir havadadır. Fransız entelektüeller, sinema öğrencileri ve daha akademik eğitimli eleştirmenler onu bir vizyoner olarak görüp alkış tutmaktaydı. Geri kalanlar ise artan didaktizmine ve geleneksel hikaye anlatımına telkinlerine karşı oluşuna artık sempatiyle bakmıyordu. 1960'ların devrimci alt kültür çevreleri için Godard tam bir rock yıldızıydı. 1968 yılında bir dizi Amerikan üniversitesinde konuşmalar yapmak üzere çektiği turne sırasında öğrencilerden biri onu kendileri için Bob Dylan kadar eşsiz olarak tanımlamıştır. Godard'ın şöhreti belirleyici bir rol üstlendiği 60'ların sonunu görememiştir. Kapitalizme daha fazla katlanamayarak 1968 yılında ticari filmler yapmayı bıraktı. Marksist bir sinema kolektifinin kurucuları arasında yer aldı ve ateşli bir şekilde kendini Maoizme adayarak sessizliğe gömüldü. 5 yıl boyunca kendisinin de ifade ettiği üzere popüler kültürle olan tüm bağlarını kopardı. Okumuyordum, sinemaya gitmiyordum, müzik dinlemiyordum. O yıllarda hayatta değildim. Sonunda içine gömüldüğü sessizlikten çıkıp tekrardan yaratıcılığını konuşturmaya karar verdiğinde, zengin sponsorlar tarafından sipariş edilen televizyon belgeselleri ve videolar çekmeye başladı. Tekrardan film çekmeye başlaması 1970'lerin sonunu buldu. Geç dönem filmleri de en az öncekiler kadar sinir bozucu olsa da çok azı akademik sinema çevreleri ve film okulları dışında ses getirir. 1985 tarihli Hail Mary, Meryem Ana'yı benzincide çalışan basketbol sever ve azgın bir pompacı olarak göstererek tartışmalara yol açmıştır. Vatikan tarafından kınanan film, gösterime girdiğinde de protestolarla karşılaşmıştır. Aslında yeni bir Get Out filminin çekeceği seyirci sayısı, muhtemelen herhangi bir günde ortalama büyüklükteki bir Paris asansörünün içine sığabilecek kadardır. Get Out'ın içindeki tanrı. Ateist olduğunu açıkça beyan eden biri için, Get Out'ın soyunda kiliseye sıkı sıkıya bağlı çok fazla kişi vardı. Anne tarafı doğrudan Fransız tarihinin en önemli protestan ailesinden olan Morot soyundan gelmektedir. Sorarlarsa hayırdır. Adı 1960'lardaki devrimci hareketle özdeşleşmiş olsa da kişisel yaşamında Godard uçlarda çok barışık değildi. Mesela üzerindeki çok güçlü etkileri olacağına inandığı için hiç uyuşturucu kullanmamıştır. Hızlı okur. Godard gençken edebiyat ufkunu genişletmek için değişik bir yöntem geliştirmişti. Başkalarının evlerine girip kütüphanelerine yönelir ve bir oturuşta 40 kitabın ilk ve son sayfalarını okurdu. Ölüm bizi ayırana dek. 1960'lı yılların başında şöhretin doruğundayken, Godard başrol oyuncularından Anna Karina ile 4 yıl süren fırtınalı bir evlilik yaşar. Bir dönem kocaman bir Ford, Tamford'un içinde caddeleri arşınlayan, Paris'in en gözde çiftiydiler. Fakat bu şaşalı vitrinin arkasında adeta taşmakta olan bir lağım çukuru kadar disfonksiyonel bir ilişki gizlenmekteydi. Eduard, durup dururken haftalarca ortadan yok olması, hatta bazen ülke dışına çıkmasıyla bilinmekteydi. Bir defasında Karina'ya bir paket sigara almaya çıkacağını söyledikten sonra neredeyse bir ay boyunca ortalıkta görünmedi. Bir aradayken de kedi köpek gibi didişirlerdi. Senaryo yazarı Paul Gifford'un çiftin evine yaptığı bir ziyarette onları kıyafetlerinin jiletle lime lime doğranıp etrafa saçılmış olduğu buz gibi bir odanın iki ayrı köşesinde çırılçıplak bulduğunu anlatmıştır. Her yerde cam kırıkları vardır. Gedoart, sana içmek için bir şeyler ikram ederdim ancak hiç bardak kalmadı der ve Gifford'un evden çıkabilmesi için üstlerine giyecek birer yağmurluk satın almasını rica eder. Başka bir arkadaşlarına göre ise Gedoart ve karısı birbirlerinin canını okuma konusunda mükemmel bir uyum yakalamışlardı. Geçimsiz çift 1965'te ayrılana karar vermiş olsa da bu konuda bile anlaşmazlığa düşmeyi başarmışlardır. Karısının durumu beni birçok kusurum yüzünden bıraktı şeklinde açıklayan Gedoart, kendisinin ayrılık sebebini de onunla filmler hakkında konuşamadığım için ayrıldım diyerek ortaya koymuştur. Karınanın ayrılıkları hakkında değerlendirmesi ise daha başkadır. Bir an için mutlu olmaya görelim aramızı bozmak için illa bir yol bulurdu. Başka bir zorluk çıkarırdı. Mutlu olmak onun canını sıkıyordu sanki. Shakespearean bir maskaralık. Tek bir cehennem var ilişkiyle yetinmeyen Gedoart, ikinci bir tanesine yazar Norman Mailer ile talihsiz bir işbirliği yapmaya çalışarak kalkışır. Dertler, Hail Mary'nin başarısından sonra ayakları henüz yere basmış, Gedoart'ın 1985 Cannes Film Festivali'nde yapımcı Menahem Golan'a Shakespeare'in Kral Lear adlı tiyatrosunu günümüze uyarlamak istediğini söylemesiyle başlar. The Happy Hooker Goes to Hollywood ve Broken Tooth, Electric Boogaloo gibi çöp film klasiklerinin arkasındaki deha olan Golan, Gedoart gibi önce bir auteur ile çalışma fikrinden o kadar heyecan duyar ki hemen oracıkta bir kokteyl peçetesinin üzerinde bir sözleşme hazırlar. Golan'ın tek şartı senaryoyu o esnada düşüşte olan ve kapağı sinema sektörüne atmaya çalışan Norman Mailer'ın yazmasıdır. Sağ solu belli olmamasıyla ün salmış Godard ile anlaşabileceğinden emin olmadığı için başka tereddüt etmezse Mailer projeye dahil olmayı kabul eder. Tragedya'ya adını veren karakter gibi bu Lear'da en başından lanetlenmiştir. Mailer'ın önlerine koyduğu senaryo kendi abartılı standartları için bile gülünçtür. Neredeyse Kral Lear'ı günümüz kostümleri içinde hayal etmenin tek yolunun onu Don Leoro adını verdiği bir mafya babasına dönüştürmek olduğuna inanmıştır kendi. Gedoart okuma zahmetine bile girişmeden senaryoyu kabul eder. Ki bu hiç de şaşırtıcı bir durum değildir. Zaten Shakespeare'e ait orijinal metni de hiç okumamıştır. Derken yönetmen, Mailer'dan başrolü oynamasını isteyerek işleri daha da içinden çıkılmaz hale getirir. Bereket versin ki ilk tercih olan Orson Welles, prodüksiyon başlamadan ölmüştür. Daha da kötüsü, provalar sırasında Gedoart, Mailer'ı canlandırması gereken Kral Lear karakterini bürünmeye çalışmaktan vazgeçirmeye çalışır. Afallamış romancıya, "Bu filmde Norman Mailer olacaksın," der. Filmin oyuncu kadrosunu İsviçre'deki malikanesine toplayan Gedoart, pijamaları içinde kaotik bir okuma provasını yönetmeye koyulur. Çekimler başladığında ise Mailer'dan senaryoda yer almayan replikler söylemesini isteyerek onu kendisi olarak doğaçlama yapmaya teşvik eder. Ortaya çıkan görüntüleri izlediğinde dehşete kapılan ve sonucu korkunç olarak tanımlayan Mailer derhal projeden çıkar. Gedoart bu gelişme üzerine başrol için Mailer'ın yerine Rod Steiger, Lee Marvin ve hatta Richard Nixon gibi isimleri getirmeye çalışsa da Batman'in artık kocamış olan kötü adamı Burgess Meredith ile yetinmek zorunda kalır. Pretty in Pink filminin güzeli Molly Ringwald da Lear'ın kızı Cordelia karakterini oynamak üzere kadroya dahil edilir. Gedoart kendisine de kafayı çizmiş rastalı bir profesör rolü biçtiği filmde ahmak bir kurgucunun Mr. Allen dediği Woody Allen'dan da küçük bir rolde görünmesini ister. Allen, filmin tanıtımında adının kullanılmaması şartıyla 10 bin dolar karşılığında filmde yer almayı kabul eder. Ki bunun ne kadar yerinde bir karar olduğu film gösterime girince ortaya çıkar. Allen, daha sonra film eleştirmenleri Robert Albert'e Gedoart tarafından yönetilmenin Groucho Marx'ın Duck Soup filminde canlandırdığı Rufus T. Fredley adlı kaçık devlet başkanından emir almaktan farksız olduğunu itirafında bulunmuştur. Gerçekten de Gedoart sette oldukça şakacı, afacan bir çocuğa dönüşüyordu. Ringwald'ın söylediğine bakılırsa, çekimlerden arta kalan zamanın çoğunu Burgess Meredith ise eşek şakaları yaparak geçirirmiş. Yatak çarşaflarının içeri geçilmesi imkansız hale gelecek şekilde şiltenin kenarlarına sıkıştırılmış bulunan saygın eski tüfeğin bu ve benzeri şakalara ne tepki verdiği pek bilinmiyor. Zira yaşlı aktör o esnada bunamanın ilk semptomlarını görüntüstermeye başlamıştır bile. Durum böyle olunca, Gedoart'ın Kral Lear uygulamasının gişede felakete uğraması ve eleştirmenleri şaşkına çevirmesi kimse için sürpriz olmamıştır. Washington Post gazetesi yazarı Hal Hilson filmi pek de komik olmayan bir şakaya benzetmiş. New York Times'tan Vincent Canby ise filmden duyduğu hoşnutsuzluğu, oyuncu kadrosunu bu kadar kötü şartlar altında oldukça iyi iş çıkarmışlar doğrusu diye överek dile getirmiştir. Gedoart'ın kendisi bile sormadan filmin yarısında ne konuşulduğunu ben bile anlamıyorum itirafında bulunmuş ve bunun üzerine yapımcı Golan tarafından yediği kaba tükürmek ile suçlanmıştır. Yıllar sonra Norman Mailer, Gedoart'la çalışma deneyimini kariyerinin büyük ihtimalle en kötü deneyimi olarak tanımlamıştır. Yazık, elveda. Kendi vatanında hor görülen bir peygamber misali, Gedoart da filmlerinin anlaşılmaz ve içine girilmesi imkansız diyerek sürekli yerin dibine sokan Fransız basını için uygun bir hedef olmuştur. Hatta yönetmenin ender ticari girişimlerinden olan Bana Yazık filmi 1993'te gösterime girdiğinde Le Figaro gazetesi filmin sert ve iğneleyici bir eleştirisini yayınlarken Asıl bize yazık başlığını kullanmıştır. Schindler'ın eleştirisi. Sakın Gedoart'la Spinbelki aynı şarap ve peynir partisine davet etmeyin. New York Film Eleştirmenleri Birliği, 1995'te Gedoart'a onur ödülü vermek istediklerinde, Fransız yönetmen bu davete cevaben yazdığı mektupta, Amerikan filmlerine, özellikle de Spielberg'e olan nefretini sebep göstererek bu davete katılmayı reddetmiştir. Spielberg'in Oscar ödüllü filmi, Schindler'in listesi, Yahudi soykırımının yarattığı acı ve dehşeti bir film aracılığıyla tasvir etme çabası ahlaki olarak yakışıksız bulan Gedoart'ı oldukça denecekte etmişti. Aslında Gedoart, görev telakki ettiği Bay Spielberg'in Auschwitz'i tekrar yaratmasını önlemek konusunda başarısız olduğu için kendini suçlamaktadır ve bu yüzden onur ödülüne layık olmadığını düşünmektedir. Varyansı neden Gedoart'a göre Spielberg, doğruyu veya gerçeği değil, insanları memnun edecek şeyi bulmak ve böylece dünyaya hükmetmek derdindeydi ve bunda oldukça totaliter bir tutum söz konusuydu. Ağzımı bozacağım ama. Son derece zalim biri olan Gedoart'ın dilinin de kemiği yoktu. Mesela tam da bir kitabın uyarlama haklarını Roman Polanski'ye kaptırdığı sırada Polonyalı yönetmenin karısı Sharon Tate'in Manson tarikatı tarafından vahşice katledildiğini duyduğunda sevinçten havalara uçmuştu. Çok iyi olmuş. O kitabın haklarını benden çalmayacaktı. Apollo 13, 1971'deki Ay yolculuğu sırasında oksijen tankındaki bir patlama yüzünden dünyaya dönmeme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında, Gedoart defalarca mekikteki tüm astronotların uzayda ölmeleri istediğini dile getirmişti. 1984'te eskiden arkadaşı olan ezeli rakibi François Truffaut'un beyin tümörü yüzünden ölmekte olduğunu duyunca gerçekten abuk subuk bir tepki verdi. O kadar fazla sayıda kötü kitap okursanız olacağı budur. Kung Puf. Kimse Gedoart'ın filmlerinin geniş kitlelere hitap etmesini beklemiyor. Bunun için fazla avantgardlar. Bununla birlikte bazı önemli yönetmenler de onun filmlerine katlanmakta zorlanmıştır. Örneğin Ingmar Bergman bir keresinde Gedoart'ın filmleri için bıktırıcı derecede sıkıcı yorumunda bulunmuştur. Gedoart'ın filmleri bana hiçbir şey vermedi diyen İsveçli Auteur, bu filmleri yapmacık, sahte, entelektüel ve tamamen ölü bulmaktadır. Yine Bergman'a göre bu filmler sinematografi olarak yavan ve son derece sıkıcı. Gedoart ise tam bir karın ağrısıdır. Werner Herzog ise daha kibar ama çok daha inileyicidir. Benim için Jean-Luc Godard iyi bir kung fu filmiyle karşılaştırıldığında entelektüel kalpazanlıktan başka bir şey değildir. Ayrım 25 sonu sayfa 164.